Ayrım 6. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 67. O tarihte burjuva geleneği, iyi çevreden bir kadının evlenmeden önce cinsellikle ilgili olmadığı ve olmaması gerektiği yalanını şiddetle korumaya çabaladığı halde, buna aykırı her hareket kadını ahlak ve aile dışı bir kişi yapardı. Bu gibi güdülerin genç bir adamda bulunabileceğini yine de kabul ederdi. Erkekleşen gençlerin cinsel hayatının önlenemeyeceği denemelerden bilindiğinden aşağıdan alınır ve uygunsuz gönül eğlencelerine kutsal gelenek dışında bir çıkar yol bulmaları istenirdi. İyi süpürülmüş caddeleri, ağaçlıklı gezi yolları ve lüks mağazaları olan büyük kentler, lağımların bütün pisliği dökülen kanalizasyonları nasıl gizlerse, gençliğin bütün cinsel hayatı da toplumun ahlaksal yüzeyi altında geçmeliydi. Bir gencin bu yüzden ne tehlikelerle karşılaşacağı, hangi alanlara düşeceği kimsenin umurunda değildi. Genç adamı bu konuda aydınlatmaktan okulda, ailede ürker ve kaçınırdı. Oğullarında ilk ayva tüyü sakallar belirince doğru yolu göstermek isteyen tedbirli, o zamanın deyimiyle açık düşünceli babalara yüzyılın sonlarına doğru rastlanmıyor değildi. Böyleleri aile doktorunu çağırır, o da gençleri bir fırsatla ayrı bir odaya alıp gözlüğünü beceriksiz beceriksiz silerken cinsel ilişki yoluyla geçecek hastalıkları, tehlikeleri, ölçüyü elden kaçırmayıp belirli önlemleri unutmamak gerektiğini açıklayan, o yaşta her gencin çoktan kendi kendine öğrendiği bir konferans verirdi. Bazı babalar da daha başka ve olağanüstü bir yol bulurlardı. Eve tutulan güzel hizmetçi kıza genç oğlanı uygulamalı yetiştirmek görevi düşerdi. Çünkü gencin şu can sıkıcı işi kendi çatısı altında yapması, dışa karşı durumu kurtardığı gibi çok bilmiş bir kadının şu ya da bu yoldan eline düşmesi tehlikesini de uzaklaştırırdı. Ama aydınlanma konusunda apaçık ve dobra bir yöntem her ne biçimde olursa olsun kullanılmazdı. Burjuva dünyasının delikanlıları için acaba hangi yollar vardır? Aşağı tabakalarda böyle bir sorun yoktu. Taşrada 17'sinde bir uşak hizmetçiyle yatar ve bundan bazı sonuçlar ortaya çıkarsa hiç de önemi olmazdı. Olsa olsa Alplerdeki köylerde babası bilinmeyen çocukların sayısı babalı çocukların sayısını epeyce aşardı. Proleter çevrelerde ise evlenecek duruma gelmemiş işçi bir işçi kızla metres hayatı yaşardı. Galicia'nın sofu Yahudileri de 17'sindeki oğlanı hemen evlendirirlerdi ve delikanlı 40'ında büyük baba olurdu. Yalnız bizim burjuva dünyamız sorunun asıl çözüm yolu olan erken evlenmeyi hiçbir baba kızını 20 ya da 22'sinde bir kocaya vermeyi göze almadığından şiddetle karşıydı. Çünkü böylesine genç bir adamı yeterince olgun bulmuyorlardı. Bunda da gene bir içten pazarlılık, burjuva düzeninin doğaya aykırılığı ortaya çıkıyordu. Doğanın 16'sında, 17'sinde erkekleştirdiği bir gence, burjuva düzeni toplumda kendisine bir yer sağlamadan, yani 25'inden hatta 26'sından önce erkek gözüyle bakmazdı. Bu yüzdendir ki, gerçek erkekleşmeyle o toplum düzeninin tanıdığı yaş arasında 6, 8, 10 yıllık zorlama bir ara ortaya çıkıyordu. Gençlerin o sürede kendi işlerini kendilerinin görmesi, serüvenlerine kendileri bir yol bulması gerekirdi. Oysa o devirde gençlerin pek fazla olanakları da yoktu. İçlerinden çok azı, o da zengin çocukları bir metres tutmak, yani kadına bir yer bulup geçimini sağlamak lüksünün üstesinden gelirdi. O zamanın edebi aşk idealini romanlarda ele alınmasına izin verilen, yani evli bir kadınla bağ kurabilmeyi gerçekleştirebilen mutluların sayısı da birkaç kişiyi geçmezdi. Ötekiler tezgahtar ya da garson kızlarla işlerini yürütmeye çalışırlardı ama manevi yandan pek hoşnut kalmazlardı. Çünkü kadının eşit haklara kavuşmadığı ve genel yaşayışa kendi başına katılmadığı o dönemde yalnızca proleter çevrelerin çok yoksul kızları evlenme şansı bulunmayan bu gibi bağlantılara hem bol vakit ayırabilirler hem de pek ince eleyip sık dokunmazlardı. Kötü giyinmiş ve kuru ekmek parasına 12 saatlik çalışmadan sonra iyice yorgun düşmüş, gereği gibi süslenemeyen, evlerde banyo ancak zenginlerin tek elindeydi. daracık bir çevrede yetişmiş olan o zavallı yaratıklar sevgililerinden öylesine aşağıda kalırlardı ki birlikte herkesin arasına çıkmayı çoğu zaman kendileri istemezdi. Gerçi her şeyi önceden düşünen uyuşmacı anlayış özel bir önlem olarak o sözüm ona şambır separeleri bulmuştu. O ayrı odalarda da kimse görmeden bir genç kızla akşam yemeği yenilebilir. Bu işler için açılmış o arka sokak otellerinde de geriye kalanı bitirilirdi. Ama bütün bu buluşmalar kaçamak yapılır ve gerçek güzel yanı hiç kalmazdı. Yasak bir şeymişçesine çabuk çabuk ve gizlice yapılınca aşktan çok bir cinsellik işi oluyordu. Bir de yarı toplum dışı, yarı da toplumdan sayılan iki yaşayışlı aktrisler, dansözler, sanatçılar gibi o dönemin eşitliğe kavuşmuş kadınları vardı. Ama genel olarak o dönemin evlilik dışı aşk hayatının temeli fahişeliğe dayanıyordu. Burjuva toplumunun göz kamaştıran pırıl pırıl süslü yapısı az buçuk da olsa fahişeliğin karanlık mahzen kemerleri üstünde yükselirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki Avrupa'da fahişeliğin aşırı yaygınlığını günümüzün kuşağı iyice kavrayamaz. Günümüz büyük kentlerinin sokaklarında fahişe yollarda at arabası kadar azalmış bulunuyor. O tarihte ise kaldırımlar etini satan kadınlarla öylesine doluydu ki fahişeden kaçınmak onu ele geçirmekten daha güçleşirdi. Bundan başka daha bir sürü gizli evler, dansözlü ve şarkıcı bayanlı dans yerleri, arkadaşlık yapacak genç kızlarıyla barlar vardı. O günlerde kadın eti bir mal olarak her an her fiyatla piyasada bulunurdu. Bir erkeğin bir kadını çeyrek saatliğine ya da geceliğine kiralaması, bir paket sigara ya da gazete satın alması kadar kolaydı. Şimdiki gençlerin bir zamanların o çirkin kurumuna doğallıkla yüz vermemesi kadar başka hiçbir gerçek günümüz yaşama ve sevişme biçimindeki dürüstlüğü ve doğallığı desteklemez. Fahişeliğin yeryüzünden uzaklaştırılması polis ve yasayla olmadı. Yalancı bir ahlakın bu acıklı ürünü istemlerin gittikçe azalması yüzünden en son kalıntılarına değin kendi kendisini tüketti. Devletin ve resmi ahlakın bu karanlık konuya karşı tutumu hiç de rahatlatıcı değildi. Bir kadının etini satması gelenek bakımından haklı görülemezdi. Ama fahişelik, evlilik dışı ilişkileri bir bakıma yola koyduğundan, sağlık bakımından da görmezlikten gelinemezdi. Bundan ötürü ikiyüzlü bir çözüm yoluyla işin içinden çıkılmaya çalışılırdı. Fahişelik, gizli ve izinli diye ikiye ayrılmıştı. Gizlisi ahlaka aykırı bulunup savaşılır, izinlisine de bir tür zanaat belgesi verilip vergi alınırdı. Fahişelik yapmaya karar veren kız, polisten özel bir izin ve bu işi yapmaya yetkili olduğunu belgeleyen bir defter alırdı. Genç kadının polis denetimi altına girip haftada 2 gün sağlık muayenesine gitmesi, zanaatını yapma hakkını elde etmesine yeterdi. Uygun gördüğü para karşılığı bedenini satabilirdi. Bütün öteki meslekler gibi fahişelik de bir geçim yolu sayılıyordu. Ama ahlakın hileciliği yüzünden yine de pek tam tamına öyle değildi. Söz gelişi bir fahişe malını yani bedenini satıp da önceden kararlaştırılan parayı erkek ödemezse şikayetçi olamazdı. Çünkü onun böyle bir isteği yasa gerekçesinde bir karışıklık nedeni olduğundan ahlaka aykırı sayılır ve hükümet makamlarınca korunmazdı. Bu kadınları devletin izin verdiği bir zanaatte bir düzene koyan ama bir yandan da genel hakların dışında sayan bir anlayışın nedenli ikiyüzlü olduğunu böyle ayrıntılardan öğreniyoruz. Ama iştenliksizliğin büyüğü bütün bu sıkı sınırlandırmaların yalnız yoksullara uygulanmasında görülürdü. 2 krona etini kiralayan bir sokak kadını kolaylığıyla ama ancak 200 krona Viyana'da her erkeğin dilediği an elde edebileceği bir balerin için hiçbir zanaat belgesi gerekmezdi elbette. Bu gibi yarı sosyetik bayanların adına gazetelerin at yarışları ve derbi haberleri sütununda ve ünlü kişiler arasında rastlanırdı. Çünkü bu gibiler de aslında sosyeteden sayılırdı. Saraya, aristokratlara, varlıklı burjuvalara lüks mal sağlayan bazı kibar aracılar da böyle işleri ağır hapis cezasına çarpan yasanın pençesinden kurtulurdu. Bu katı kurallar, bu acımasız denetim ve bu aşağılama bedenleriyle ve aşağılanmış ruhlarıyla özgür ve doğal sevişme biçimlerine karşı eski ve çoktan çürümüş bir ahlak anlayışını savunmak zorunda kalanlar için geçerliydi. Bu koskoca fahişeler ordusu, gerçek ordunun atlı, topçu, yaya, kale topçusu diye bölümlere ayrılması gibi ayrı ayrı sınıflara bölünmüştü. Kale topçusu deyimi, kentin belirli sokaklarını toptan kaplayan fahişeler için kullanılırdı. Bu yerler Orta Çağ'da dar ağaçları kurulan ya da Orta Çağ duruşmalarındaki tanıklar, cellatlar ve benzerleri gibi toplumda hor görülenlerin sığındığı eski miskinler evleri ya da kilise avlularıydı daha çok. Burjuvazi böyle semtlerde oturmaktan yüzyıllardır kaçınırdı. Resmi makamlar o semtlerde bir iki sokağı sevişme pazarı olarak ayırmıştı. Japonya'nın Yoshiwara'sında ya da Kahire'nin balık pazarında olduğu gibi buralarda da 20. yüzyıl Avrupa'sının bu sokaklarında yan yana kapı ağızlarında ve alt katların pencerelerinde 200 ile 500 arası kadın ucuz mallar gibi sergilenirdi. Kadınlar gündüzcüler ve gececiler diye iki vardiya halinde çalışırlardı. Sokaklarda müşteri arayan ve sayısı pek çok olan gezginci fahişeler atlı ya da yaya askerlere benzerlerdi. Viyana'da bu gibilere genel olarak ip kızı denirdi. Çünkü zanaatlarını yapacakları kaldırım polisin görünmez bir ipiyle sınırlandırılırdı. Kar demez, yağmur demez, gece gündüz, sabahları gün ışıyana kadar güçlükle edindikleri düzmece bir şıklıkla kar kış demeden sokaklarda sürter, yorgunluk çökmüş, kötü boyanmış yüzlerine kandırıcı bir gülümseme oturtmaya çalışarak önlerinden her geçene bakarlardı. Bu yarı tok, yarı aç kasvetli kadın orduları sokakları boşaltalı beri bana bütün kentler daha güzel, daha insancıl görünüyor. Gönülsüzce keyif dağıtmak zorunda bulunan bu zavallılar, bir köşeden ötekine yaptıkları bitip tükenmez yürüyüşlerinin sonunda hep o kaçınılmaz yola, hastane çıkmazına düşerlerdi. Ama bütün bu kalabalık da aralıksız istek için yeterli değil. Rahatına düşkün ve yaptıklarının gizli kapaklı kalmasını isteyen kimi müşteriler, sokaklarda kanat vuran bu yarasaların ve kasvetli cennet kuşlarının ardından gitmekten hoşlanmazdı. Böyleleri daha rahat, ışığı bol, sıcacık, müzikli ve danslı, gösterişli bir sevişme isterdi. Bu gibiler içinde kapalı evler denilen bir tür lüks genel evler vardı. Bu evlerin uydurma bir lüksle döşeli salonlarında kimi sosyetik tuvaletler içinde, kimi düpedüz sabahlıklar giymiş kızlar vardı. Müzikle oyalanılması için bir piyanist bulunur, içilir, dans edilir, çene çalınırdı. Çiftler bütün bunlardan sonra yatak odalarına çekilip baş başa kalırlardı. Milano ve Paris'in uluslararası alanda biraz ün salmış bu gibi bazı kibar evlerini gören Bönce biri, kendini beğenmiş sosyete bayanlarının bulunduğu özel bir eve çağrılı olduğunu hayal edebilirdi. O evlerdeki kızlar dıştan bakınca gezginci fahişelerden daha iyi durumdaydı. Rüzgarda, yağmurda, çamurlu yan sokakları arşınlamak zorunda değillerdi. Sıcak odalarda oturur, güzel elbiseler giyer, bol yer ve çok bol içki içerlerdi. Buna karşılık da gerçekte patron karıların elinde birer tutsaktılar. Giydikleri için öyle yüksek paralar yüklenir ve pansiyon parası diye öyle hesap cambazlıkları yapılırdı ki en çalışkan ve dayanıklı kız bile borçlu durumdan hiç kurtulamaz, evi kendi isteğiyle hiçbir zaman bırakamazdı. O evlerin gizli kapaklı yanlarının tarihini yazmak çok heyecan verici olacağı kadar dönemin kültürü bakımından da çok önemli olurdu. Çünkü o evler dönemin işini sıkı tutan resmi makamlarının iyice bilmesi gereken olağanüstü sırları gizlerdi. Çünkü sosyetenin en yüksek kişileri ve fısıltı gazetesine göre de saray insanları öteki ölümlülere görünmeden gizli kapılardan ve özel bir merdivenden o evlere girebilirlerdi. O evlerin aynalı odalarında ve benzeri köşelerinde hiçbir şeyin farkında olmadan yan odada eğlenen çiftler gözetlenirdi. O evlerde özel fetişistler kullansın diye rahibe harmanisinden balerin kılığına kadar en akla gelmez giysiler depo ve sandıklarda kilitli beklerdi. Ama yine bu kent, bu toplum ve bu ahlak, genç kızlar iki tekerlekli bisiklete binince köpürür ve Freud onların işine gelmeyen gerçekleri soğukkanlı, açık ve zorlayıcı üslubuyla ortaya koyunca bilimin ağırbaşlılığı kirletildi, derdi. Kadının saflığını böylesine heyecanla savunan o dünya, bu korkunç beden satışlarına katlanır, düzene sokar, hatta bu yüzden çıkar sağlardı. Demek ki o günlerin aşırı duygulu roman ve öykülerine inanmamak gerekiyor. O dönem gençler için her bakımdan çok kötüydü. Genç kızlar ailenin denetimi altına alınıp hayatla aralarına kalın duvarlar dikilmiş, bedence de ruhça da serbest gelişmeleri engellenmişti. Delikanlılar kimsenin ne inandığı ne de uyduğu ahlak anlayışınca dolambaçlı yollara itilmişti. Doğa yasaları gereği gençleri en mutlu kılacak ve canlı tutacak, rahat, dürüst ilişkilere girebilen genç sayısı pek azdı. O kuşaktan bir kimse kadınlarla ilk bağlantılarını hatırlamak istese gerçekten keyifli pek az an bulacaktır. Çünkü gizliliği ve dikkatli olmayı sürgüt şart koşan o korkunç toplum baskısından başka mikrop kapma korkusu da hem de sevişmenin en tatlı anlarında ruhlara çöreklenirdi. O zamanın gençliği bu konuda da günümüzdekilerden daha gerideydi. Bundan 40 yıl önce zührevi hastalıklar salgınının günümüzden 100 kat daha yaygın ve yine öylesine aşırı tehlikeli ve korkunç etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü o tarihte tıp korkunç hastalığı henüz alt edecek durumda değildi. Bilim bugünkü kadar çabucak ve kökünden iyi edecek olanakları elde edememişti daha. Bugün küçüklü büyüklü üniversitelerin kliniklerinde bir profesör, öğrencilerine göstermek için yeni bulaşmış frengi olayı bulamadan, pol ehli tedavisi sayesinde haftalar geçip giderken o dönemin askerlik ve büyük kent istatistikleri 10 gençten hiç değilse bir ya da ikisinin zührevi hastalığa yakalandığını gösterirdi. Dönemin gençleri durmadan uyarılırdı. Viyana'da sokakta yürürken her 6. ya da 7. evin kapısında zührevi hastalıklar uzmanı tabelasıyla karşılaşılırdı. Hastalığa yakalanmak korkusundan başka, dönemin günümüz dünyasınca hiç bilinmeyen o korkunç, iğrenç ve küçültücü iyi etme yöntemleri de vardı. Frengiye tutulan birinin bedeni haftalarca civa ile ovulurdu ve bunun sonucu dişler dökülür, daha başka sağlık bozuklukları ortaya çıkardı. Ağır bir vakanın bahtsız kurbanı bu yüzden kendini yalnızca ruh bakımından değil, bedensel olarak da kirlenmiş bulurdu. Başına böyle bir felaket gelen kimse, hain mikrobun günün birinde kabuğunu delip gene ortaya çıkacağı ve murdar ilikten bütün bedeni ta beyne kadar uyuşturacağı korkusundan ömrü boyunca kurtulamazdı. Bundan ötürü o tarihte pek çok gencin teşhis konulur konulmaz tabancaya sarılmasına hiç şaşmamalı. Çünkü gerek kendilerinin gözünde, gerekse yakın akrabalarının önünde iyileşmez bir illete tutulmuş olmakla suçlanmaya katlanamıyorlardı. Bütün bunlara hep gizli kapaklı bir cinsel hayatın daha başka tasarılarını da eklemek gerek. Geçmiş günleri olduğu gibi gözümün önüne getirince, sapsarı bir yüz ve şaşkın bakışlarla çıka gelmemiş, hiçbir gençlik arkadaşımı hatırlamam hemen hemen. Kimi hastalığa tutulmuştur, kimi de hastalığa tutulmaktan korkmaktadır. Bir başkası çocuk düşürme şantajı ile karşı karşıyadır. Bir üçüncüsü ailesinden gizli tedavi için para bulamamıştır. Bir dördüncüsü bir garson kızın kollarına uzattığı çocuğa nafakayı nasıl ödeyeceğini bilememektedir. Bir beşincisi genel evde çarptırdığı para çantası için polise başvuramamanın tedirginliği içindedir. O yalancı ahlak döneminin gençliği, saray yazarlarının roman ve piyeslerinde anlatıldığından çok daha acınası ve kirli durumdaydı. Büyük bir gerginlik içinde olduğu kadar baskı altındaydı da. Gençlik, yaşının hakkı özgürlükten okulda ve evde nasıl yoksunsa, sevişme alanında da hemen hemen ne serbest ne de mutluydu. O dönemin gerçeğe uygun bir tablosunu çizmek için bütün bunlar belirtilmelidir. Çünkü savaş sonrasının daha genç arkadaşlarıyla görüşürken kendilerinden hiçbir üstün yanımız olmadığını onlara neredeyse zorla inandırmaktayım. Askerlik görevine çalışmaya zorlanan, birçok ülkelerde yığın ideolojilerine katlanmak zorunda bir dünya politikasının eline bırakılmış günümüz gençlerine göre biz vatandaşlık hakları açısından daha özgürdük. Sanata ve eğilimlerimize kendimizi daha özgürce bırakabilir, özel yaşamımıza daha kişisel, daha bireysel bir biçim verebilirdik. Daha kozmopolitçe yaşayabilirdik. Bütün bir dünya önümüzde seriliydi. Pasaportsuz ve izin kağıtsız yolculuk edebilir, dilediğimiz yere gidebilirdik. Kafamızın içindeki düşünceyi, nereden geldiğimizi, hangi ırk ve dinden olduğumuzu kimse sorup soruşturmazdı. Gerçekten de saklayacak değilim. Büyük bir kişisel özgürlüğümüz vardı ve bu özgürlüğü sevmekle kalmaz, bol bol da yararlanırdık. Ama Friedrich Hebbel'in bir gün pek yerinde olarak, kimi zaman şarabımız yoktur, kimi zaman da maşrapamız dediği gibi, bir kuşağın her ikisini birden ele geçirdiği çok az görülmüştür. Gelenekler serbest bıraksa devlet yapışıyor yakasına, devlet serbest bıraksa gelenekler sıkıştırıyor. Bizler daha iyi yaşadık ve dünyayı daha iyi tanıdık. Ama bugünün gençliği de daha çok yaşıyor ve daha bilerek gençliğinin tadını çıkarıyor. Okul ve kolej kapısından aydınlık ve başı yukarıda, şen yüzlerle çıkan bugünün gençlerine baktıkça, oğlanlarla kızları özgür ve tasasız bir arkadaşlıkla yalancı ürkeklikler ve utangaçlıklardan uzak, stadyumlarda spor yapıp oynar, karlar üstünde kayak kayar, yüzme havuzunda ilk çağların başıboşluğu içinde birbirleriyle yarışır, otomobilde baş başa kırlarda uçar gördükçe onların bu her yanıyla sağlıklı, tasasız ve içi dışı pırıl pırıl yaşayışı karşısında aramızda 40 değil 1000 yıl var diye düşünürüm. Çünkü bizler sevişmek için ve sevgi için hep loşluk ve köşe bucak arardık. Ahlak anlayışının gençlikten yana ne büyük değişikliğe uğradığını, gençliğin sevişme ve yaşayış alanında ne denli özgürlük elde edip, bundan ötürü gerek beden, gerek ruh sağlığının iyice yerine geldiğini gölgesiz ve sevinçli bakışlardan anlarım. Kadınlar bedenlerinin biçimlerini ortaya koymalarına izin verileli beri daha güzelleşti, yürüyüşleri daha düzgünleşti, gözleri daha parlaklaştı ve konuşmaları daha yapmacıksızlaştı gibime geliyor. Annelerin, babaların, teyzelerin ve öğretmenlerin denetiminden sıyrılıp, bizim kuşağın gelişmesini engelleyen o tutuklukların, korkutmaların ve gerilimlerin hiçbirini bilemeyen, yapacakları için kendi kendisinden ve sorumluluk duygusundan başkasına hesap vermesi gerekmeyen bu yeni gençlik, ne de değişik bir güven duygusu içinde. Haklı olarak gençliğin hakkı saydıkları ve bizlere yasaklanmış bir şeyi ele geçirmek için bir sürü dolambaçlı yola ve gizli kapaklılığa başvurmak gerektiğini de bilmez onlar. Yaşlarına özgü bir heyecan, tazelik, uçarılık ve tasasızlıkla gençliğin tadını çıkarıyorlar. Ama onların bu mutluluğunun bence en mutlu yanı, başkalarının önünde yalan söylemek zorunda kalmamaları, doğa gereği, duygu ve isteklerinde kendilerine karşı dosdoğru olabilmeleridir. Bugünkü gençlerin hayattaki tasasızlığı yüzünden bizim zamanımızdaki gençliğin manevi şeylere karşı duyduğu o derin saygıdan iz olmayabilir. Her şeyi kolayca alıp verebildikleri için sevgide bazı şeyleri yitirmiş olabilirler. Oysa aynı şeyler bizim için değerli ve çekiciydi. Utangaçlığın ve çekingenliğin verdiği gizemli bir engel vardı. Sevip okşamalarda incelik vardı. Yasaklanan ve men edilenin verdiği heyecanı nedense zevki artırdığını da bilmezler. Ama bugünün gençliğinin korkudan ve baskıdan uzak olarak bize o yıllarda yasak olan bir şeyin rahatlık ve kendine güven duygusunun tadını tam olarak çıkarması karşısında yukarıda sıralananlar önemsiz kalıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 75.